Merhabalar, Tarih 101 kanalına hoş geldiniz. Bugün diğer podcastlere göre tarihin daha kanlı bir sayfasını açıyoruz. Bölümün adından da anlaşılacağı üzere Kavalalı meselesini konuşacağız. Öyle bir kişiden bahsediyoruz ki zaman zaman nüfuzlu devletin üzerine çıkmış bir adam Kavalalı. Devleti en buhranlı döneminde inanılmaz uğraştırmış, uğraştırmakla kalmamış devletten toprak kopartmıştır. Peki ne oldu, nasıl oldu da savaşa nefer olarak katılan bu adam, savaşan iki devletten de daha kazançlı bir şekilde bu savaştan ayrıldı. Osmanlı Devleti'nin içinde devlet olmayı başaran valinin başarı hikayesinden bahsedeceğiz bugün. Yeri gelmişken bir kamu spotu geçmek istiyorum. Tarihte bir olayı öğrenmek için olayın kendisi kadar öncesinde o olayı oluşturan faktörler, sebepler, gerekçeleri de iyi anlamak gerekiyor. Eğer bunları araştırmazsak, bunları öğrenmezsek ciddi bir hata yapmış oluruz. Bu sebepten dolayı da Kavalalı'yı hazırlayan faktörlerden başlamak istiyorum. 3. Mustafa'nın sadrazamı Koca Ragıp Paşa, ki o dönemin en güçlü isimlerinden birisi, padişah tarafından savaşmaktan kaçtığı konusunda, yani savaşa girmekten çekindiği konusunda devamlı olarak eleştiri yağmuruna tutuluyor. Hatta bir gün sadrazamını saraya çağıran, huzuruna çağıran padişah ona burada ciddi bir eleştiri getiriyor. Vezirim, neden devamlı savaşmaktan kaçarsın? Eğer istediğin Akçe ise Edirne Kapı'dan Rusça'ya kadar Akçe dizeyim diyerek kendisini yoğun bir şekilde eleştiriyor. Burada Koca Ragıp Paşa'nın muhteşem bir cevabı var. Osmanlı betimlemesi yapıyor burada. Tabiri caizse dönemin ruhunu, şartlarını çok güzel betimliyor. Kendisi de diyor ki, padişahım ben savaştan kaçmıyorum. Devleti aliye, uzaktan kükremiş bir aslana benzer. Bu heybetiyle birçok Avrupa devletini korkutmaktadır. Şayet savaşa girecek olursak düşmanlarımız kükremiş aslanın ağzında dişi, pençelerinde tırnaklarının olmadığını göreceklerdir. Dişi ve tırnağı olmayan bir aslanın parçalama gücü var mıdır diye burada vaziyeti çok güzel bir şekilde açıklıyor. Gerçekten de Osmanlı böyle bir ruh halindeydi. Yani devletin durumu tam olarak buydu. Dışarıdan bir nebze güçlü görünen fakat içten içe çürüyen bir devletti Osmanlı. Bu durumun farkında olan da önemli bir isim vardı. Selim-i Salis ya da namı diğer 3. Selim. Bu korkunç ahvali gören Selim, şehzadeliğinden itibaren köklü değişim gerektiğine inandığı için bu yolda önemli bir mesai harcamıştır. Çok ikonik bir tarih olan 1789'da tahta çıkıyor 3. Selim. Yani Fransız ihtilalinin gerçekleştiği yıl tahta çıkıyor. Tahta cürusundan sonra Nizam-ı Cedid, yani yeni düzeni oluşturuyor, ilan ediyor ve devleti bir dizi yenilik programını alıyor. Özellikle askeri alanda ciddi bir yenileşme programı uygulanıyor. Yerli yabancı uzmanların desteğiyle Nizam-ı Cedid ordusu adı altında batılı, modern, hatta yabancı dil eğitiminin de başlatıldığı bir ordu oluşturuluyor. Bu dönemde tabii ki de en popüler devlet olan Fransa örnek olarak Fransızca kullanılarak yapılan bir eğitim programı bu. Fakat bu oluşturulan yeni ordunun test edilmesi biraz acı şekilde gerçekleşecek. Evet, olaylar zincirini başlatan Batı Avrupa oldu. Avrupa'da değişen dengeler, okyanuslarda güç kaybeden Fransa'yı yoğun bir şekilde Akdeniz'e itti. Bu zaruretin sonucunda da Akdeniz'de güçlenmek için eski dostu Osmanlı'ya karşı bir harekat kararı alındı. Temel hedef, sömürge yollarını ele geçirerek İngiltere'yi zor durumda bırakmak ve okyanuslarda kaybettiği itibarı Akdeniz'de bulmaktı. İşte bu doğrultuda Napolyon ordularını beklenmedik bir şekilde Mısır'ı önlerine sürdü. Osmanlı'nın hiç beklemediği bu durum adeta kısa süreli devleti felçe uğrattı. Hatta o kadar ki Fransa'nın sefer dedikoduları yayıldığında durum Osmanlı elçisine sorulmuş, elçi ise bu harekatın Osmanlı ile alakalı olmadığı bilgisine ulaştığını söyleyerek büyük bir hata yapmıştı. Padişah da bu yanlış informasyona cevap vermiş, elçi de ne eşek herifmiş diyerek minik bir eleştiride bulunmuştur. İşte Kavalalı'nın tarih sahnesindeki rolü burada başlıyor. Fransa'ya savaş açılınca bu harbe bir asker olarak Kavalalı'da katılmıştır. Aynı zamanda bu savaş Osmanlı'nın ciddi manada denge politikası uyguladığı da ilk savaştır. Fransa'nın düşmanlığına karşı İngiltere ve Rusya çıkarları gereği Osmanlı ile birleşmiş ve Fransızları hep birlikte Mısır'dan çıkarmayı başarmışlardır. Harbin ardından Mısır'ı terk etmeyen Kavalalı burada büyük bir fırsat gördü. Mısır'ın iç durumu inanılmaz karışık. Bir tarafta tarihin bir yansıması olarak Memlük Hizbi, bir diğer tarafta yerel Mısır halkı ve bir yandan da Osmanlı'nın yöneticileri bölgede bulunuyordu. Bunlar arasında çok yoğun çıkar çatışmaları vardı ve bu çatışmalar ciddi bir mücadeleyi ortaya çıkarmıştır. Bu fırsatı gören Kavalalı Mehmet Ali Paşa, o dönemlerde Kavalalı Mehmet diye geçer, Mehmet tarafından bu durum çok iyi değerlendirilmiş, hepsinin birbirine düşürmek yoluyla birer birer onların güçlerini kırmıştır ve bütün bu süreç sonunda da kendisini Mısır valisi olarak da kabul ettirmiştir. Mısır valisi olmayı başaran Kavalalı'yı önemli hale getiren ve parlatan bir büyük mesele yaşanıyor bu dönemde. Kutsal topraklarda Vahabiler olarak bilinen bir grup büyük bir isyan başlatıyor. Bu Vahabiler aynı zamanda bugünkü o coğrafyada Arabistan'da yaşayan topluluğun, halkın, milletin ataları olarak da kabul edilir. Bölgedeki halka ve devlete karşı başlayan bu isyan kısa sürede bastırılamıyor. Ta ki Kavalalı ortaya çıkıncaya kadar. Kavalalı Mısır valiliğinden sonra devletin tam manasıyla gözüne girmek için burada oğlu İbrahim Paşa aracılığıyla isyanın bastırılmasında büyük, önemli bir rol oynuyor. İsyanı kısa süre içerisinde bastırıyor. Ve bunun sonucunda da devlette itibarı giderek güçleniyor. Devlet farkını topladan kendi içinde bir devletin yolunu açmış oluyor böylece. O döneme kadar toplanabilen vergilerin fazla fazla, hatta kat be kat fazlasını toplamayı başaran Kavalalı burada ciddi anlamda bir eğitim ve ordu reformu yapıyor. Okuma yazma bilmeyen bir vali olarak da bu yönlerde ilgilenmesi, bunların yolunda çaba harcaması da bir hayli ilginç geliyor bana. Adeta Batı'yı Osmanlı'dan daha iyi takip ediyor ve başarıyla uyguluyordu. Avrupa'ya öğrenciler gönderiyor, Mısır'a çağ atlatıyordu bu dönemde. Durum, dönemin padişahı 2. Mahmud'u kıskandırır hale gelmişti. O kadar ki ülke haberlerini duyurmak için oluşturulan Vakay Mısri adlı gazeteye payitahttan cevap gelmiş, Takvim Vakay gazetesi kurulmuştur. Kavalalı bunu, bu gazeteyi, Vakay Mısri gazetesini, yaşanan olayların, haberlerin işte halk tarafından, çevredekiler tarafından öğrenilmesi için oluşturuluyor. Devlet de, 2. Mahmud da buna bir cevap olarak ilk resmi gazete olarak geçen Takvim Vakay'ı oluşturuyor. Peki Kavalalı gözde valilikten bir şeytana nasıl dönüştü? Bu da devreye biraz dönemin ruhu giriyor. Milliyetçiliğin hızlıca yayıldığı günlerde Rum azınlığı bu rüzgara kapılmış, isyan hazırlıklarını tamamlamış ve Osmanlı'ya karşı ayrılıkçı bir isyan ateşini yakmıştı. Yunanlar ilk isyanı kendi memleketlerinde değil, belki Rusların da desteğini alırız diyerek Romanya'da çıkartıyor ki o dönemlerde Eflak Boğdan olarak geçer. Bu isyan halktan ve Ruslardan beklediği desteği görmüyor, kısa sürede devlet tarafından bastırılıyor. 1820'lerin ortalarına gelindiğinde ise bugün Yunanistan'ın kalbi konumundaki Mora Yarımadası'nda isyan daha teşekküllü bir şekilde, daha kapsamlı bir şekilde tekrar alevlendiriliyor. İsyanın çıktığı günlerde payitaht fena durumda. 3. Selim'i öldüren yenilik karşıtları kendi düzenini inşa etmek için kukla padişah 4. Mustafa'yı tahta çıkarmıştı. Fakat hayat her zaman beklentilerimizi karşılamıyor. Her firavunun bir Musa'sı vardır der atalarımız. İşte buradaki firavunun karşısına Rusçuk ayağını Alemdar Mustafa Paşa çıkıyor. 3. Selim'le yakın ilişkisi olan Alemdar olayı öğrenince apar topar binlerce kişilik ordusuyla Balkanlardan İstanbul'a yürümüş, Selim'i tekrar tahta çıkarmak için saray kapılarını zorluyordu. Çok seçeneği kalmayan Yeniçeri tayfası 4. Mustafa yerine tahta geçme ihtimali olan iki kişinin peşine düşüyor. Sarayda bulunan 3. Selim ve Şehzade Mahmut. 3. Selim kısa süre içerisinde dairesinde bulundu ve zorbalar tarafından cani bir şekilde katlediliyor. Sırada Mahmut vardı. Ancak kader o gün Topkapı'ya bir Musa daha gönderdi. Cevriye Kalfa adındaki harem mensubu genç Mahmut'u yanına alarak onu Yeniçerilerden kaçırmaya başladı. Kovalamacadan bir şekilde sağ kurtulan ikili sarayın çatısına kaçmayı başardı. Aynı dakikalarda Alemdar ve askerleri Topkapı'ya girmiş bulunuyordu. Alemdar'ın adamları önce 3. Selim'in dairesine gitti. Vefatının haberini kısa bir süre sonra Alemdar'a ilettiler. Ardından B planı olarak Mahmut akla geldi. Kısa sürede Alemdar ve erkanı sarayda asayişi sağladı ve Mahmut'a ulaşıldı. Böylece devlet-i aliyeye o meşhur Mahmud-u Saniye yani 2. Mahmud'una kavuşmuş oldu. Tahta çıktığı ilk yıllarda saray erkanının gücüne gönülsüz boyun eğip doğru zamanı bekledi Mahmut. Doğru zamanı ise 1820'li yıllardı. Yeniçerilerle psikolojik harbi doğru oynayan ilk padişahtı 2. Mahmud. Ve bu harbin sonucunda ocağı önemli ölçüde zayıflatıp itibarsızlaştırmıştı. Son hamlesi ise Yunan isyanında olacaktı. İsyan Mora'da tekrar alevlenince padişah bu ağzında diş kalmayan aslanı Yeniçerileri isyanı bastırmak için görevlendirdi. Yeniçeriler basiretsizliklerini bir kez de Mora'da gösterdi ve isyanı bastıramadı. Bunun üzerine kutsal savaş fırsatını kovalayan Mahmud, İstanbul'da kafire karşı kullanılan sancak-ı şerifi sarayın kapısına çıkarmış, geniş bir toplum desteğiyle o meşhur Vakay-ı Hayriye yani hayırlı olayı gerçekleştirdi. Yeniçerileri gerçek anlamda topa tuttu, şehirde devasa bir çeri avı başladı ve Yeniçeri Ocağı tarihin karanlık sayfalarına gömüldü. Bütün bunları gerçekleştirirken aynı zamanda modern ordusunu kurmaya çalışan 2. Mahmud isyanı bastırmak için devlet adamlarından asker talebinde bulundu. Kavalalı da tam olarak işte bu noktada ortaya çıktı. Mehmet Ali Paşa'nın normal bir vali olmadığının anlaşıldığı olay işte bu olaydır. Paşa, devletin talepleri karşılığında Mora ve Girit valiliklerini talep etti. İkinci Mahmud'u zor durumda yakalayan Kavalalı bu isteklerini kabul ettirmeyi başardı ve devletin istediği askerle donanma desteğini Mora'ya gönderdi. Gelen destekle birlikte şiddetli çarpışmaların sonucunda Yunan isyanı bastırılmış, devlet de bu isyanı atlatmıştı. Ya da devlet öyle olduğunu düşünüyordu. O dönem öyle bir dönem ki bugün insanları olarak bir gece rüyamızda o günleri görsek sabah şükür namazına kalkarız. Yunan isyanının ardından Osmanlı, İngiltere, Fransa ve Rusya'dan gelen bir mesajla irkildi. Yunanlara özellik tanımanız gerekiyor. Minvalinde verilen ultimatomu Osmanlı kabul etmedi ve sonucu ağır oldu. Rusya, Osmanlı'ya savaş açtı ve ağır bir yenilgi yaşattı. Bu yenilginin sonucunda Rusya, Yunanların bağımsızlığa kavuşmasını sağladı. Zaten yeterince musibetle uğraşmamış gibi Osmanlı'nın nur topu gibi yeni bir derdi oldu. Kavalalı'ya bir söz verilmişti. Mora. O Mora ki artık Yunanistan devletinin toprağıydı. Bu olay biraz organize işlerdeki araba nerede diyaloğuna benziyor. Mora'yı daha önce Kavalalı'ya vaat eden Osmanlı bölgeyi Yunanlara kaptırdı. Kavalalı duruma öfkelendi ve Suriye, Çukurova bölgelerini barındıran daha geniş bir talepte bulundu devletten. Canı burnunda padişah bu istekleri reddetti. Adeta Sezar edasıyla aleyyakta esti. Yani zarlar atıldı durumu yaşandı. Kavalalı'nın buna cevabı çok ağır oldu. Oğlu İbrahim Paşa'yı ordusuyla birlikte Osmanlı topraklarına sürdü ve şehir şehir, bölge bölge Osmanlı ordularını yenerek Anadolu'ya kadar girdi. Hatta Kütahya'ya kadar ilerledi. Kütahya'da onu ne durdurdu dersiniz? Kudretli Osmanlı ordusu değil tabii ki. Osmanlı sorunu kendi kendine çözemeyince burada İngiltere'den ve Fransa'dan yardım talebinde bulunuyor. Fransa, Kavalalı ile doğal bir ittifak. Onun ordusunu eğitiyor, ona eğitim veriyor. Ciddi anlamda bir ittifaklık ilişkisi var Kavalalı ile. İngiltere de bu noktada durumu ciddiye almıyor. Bu talebi ciddiye almıyor. Çok da ilgilenmiyor. Geriye ne kalıyor dersiniz? İkinci Mahmut o meşhur sözleri söyledi. Denize düşen yılana sarılır. İşte o yılan birkaç yıl önce Osmanlı'yı savaş meydanlarında perişan eden Yunanistan'ı kurduran Rusya'ydı. Rusların desteğiyle burada ancak biz Kavalalı'yı durdurabildik. Kütahya Anlaşması yapılıyor iki taraf arasında ve bu anlaşma öyle bir anlaşma ki anlaşmanın iki tarafını birden rahatsız eden bir anlaşma haline geliyor. Yani hem Osmanlı hem Kavalalı bu anlaşmadan oldukça rahatsız. Çünkü Kavalalı daha fazlasını istiyordu, daha fazlasını alabilecek durumdaydı. Aynı şekilde Osmanlı da kendi valisini toprak kaybetmiş, itibar kaybetmiş olarak göründüğü için bu durumdan bir hayli rahatsızdı. Kütahya Anlaşması'nı olayın ilk perdesi olarak yani birinci randa olarak görebiliriz. Tabii Rusya bu yardımı da babasının hayrına yapmıyor. Karşılığında Osmanlı Devleti'nden çok önemli bir anlaşma kopartıyor. Hünkar İskelesi Anlaşması. Bu anlaşma aslında Boğazlar'la ilgili olan bir anlaşma. Hani burada Kavalalı'dan ziyade Hünkar İskelesi Anlaşması'yla Ruslar Boğaz'a inmenin bir fırsatını buluyorlar. Ve böylece Osmanlı üzerinde aynı zamanda batılı ülkeler üzerinde ekstra bir baskı edebilme kabiliyetini kazanıyorlar. Hatta birçok otorite Hünkar İskelesi Anlaşması'nı Boğazlar meselesinin, Boğazlar sorununun başlangıcı olarak da kabul eder. İşte böyle bir kötü bir durum doğuruyor Hünkar İskelesi ve Rusya ile olan bu ittifak. Biz burada Kavalalı'yı durdurmayı başarıyoruz. Bugünlük birinci partımızın, birinci bölümümüzün de sonuna gelmiş oluyoruz. Bu olaylar çok uzun süre daha devam edecek. Osmanlı'nın bu konudan çok daha başı ağrıyacak. Hatta daha ağır da yenilgiler yaşayacak. Bütün bunları ikinci bölümde sizlere de anlatmış olacağım. Tarihi 101'den bu haftalık bu kadar. Herkese güzel bir hafta dilerim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.